Biliyor musun? Seni düşünüyordum, dedi Sergey Ivanoviç. Şu doktorun bana anlattığına göre sizin ilçede olanlar pek iyi değilmiş. Hiç aptal bir çocuk değil. Sana söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Toplantılara gitmemen ve yerel yönetimden ayrılman iyi değil. Namuslu insanlar ayrılacak olursa işler Tanrı bilir nasıl gidecek. Para ödüyoruz. Bu paralar maaş ödemeye gidiyor ama okul, sağlık memuru, ebe, eczane hiçbir şey yok. Levin sessiz ve isteksiz. Ama ben denedim dedi. Yapamıyorum. Ne yapayım yani? Neyi yapamıyorsun? İtiraf edeyim, anlamıyorum. Umursamazlığı, acemiliği kabul etmem. Yoksa sadece tembellik mi? Ne o ne öbürü, ne de üçüncüsü. Denedim ve hiçbir şey yapamadığımı gördüm, dedi Levin. Abinin dediklerini anlamaya çalıştığı pek söylenemezdi. Nehrin ötesindeki sürülmüş tarlaya bakarken siyah bir şey gördü. Ama at mı? Yoksa ata binmiş kahya mı olduğunu anlayamadı. Neden hiçbir şey yapamıyorsun? Denedin ve sana göre başaramadın, pes ediyorsun. Onurun yok mu senin? Abinin sözleriyle bam teline basılan Levin, onuru anlamıyorum dedi. Üniversitedeyken bana başkalarının integral hesaplarından anladıklarını söyleselerdi, bense anlamasaydım onurdan söz edebilirdim. Ama burada öncelikle bu işler için belli yeteneklere sahip olmak gerektiğinden ve asıl önemlisi bütün bunların çok önemli işler olduğundan emin olmak gerekir. Kardeşinin onun ilgilendiği şeyleri önemsiz bulması ve özellikle de kendisini hemen hemen hiç dinlemediğini fark etmesiyle damarına basılan Sergey Ivanoviç, demek öyle, bu önemli değil demek, dedi. Gördüğü şeyin kahya olduğunu ve köylüler sabanları döndürdüklerine göre kahyanın çift süren köylüleri herhalde serbest bırakmış olduğunu anlayan Levin, bana önemli gelmiyor, sarmıyor beni. Ne yapmamı istiyorsun yani, diye karşılık verdi. Çift sürme işini bitirdiler mi acaba, diye geçirdi içinden. Ağabeyi zeki ve güzel yüzünü asıp, pekala dinle beni, dedi. Her şeyin bir sınırı var. Tuhaf ve samimi bir adam olmak ve yalan dolan sevmemek çok iyidir. Bunu biliyorum. Ama şu senin söylediğin şeyin ya bir anlamı yok ya da çok kötü bir anlamı var. Sevdiğini inandırdığın bu halkın ben hiçbir zaman inandırmadım, diye düşündü Konstantin Levin. Yardımsız kalıp ölmesini nasıl önemsiz bulursun? Cahil ebeler bebeklerin canını okuyor. Halk cehalete saplanmış durumda. Herhangi bir yazıcının eline bakıyor. Senin eline ise bunlara yardımcı olma aracı verilmiş. Sen de önemli bulmadığın için yardım etmiyorsun. Sergey Ivanoviç kardeşinin önüne iki şık koydu. Ya her şeyi görebilecek, yapabilecek kadar gelişmemişsin ya da bunu yapmak için rahatından, kendini beğenmişliğinden, ne bileyim işte bir şeylerden fedakarlık etmek istemiyorsun. Konstantin Levin kendisine kalan tek şeyin pes etmek veya toplum işlerini yeterince sevmediğini itiraf etmek olduğunu hissediyordu. Bu da onu küçük düşürüyor ve üzüyordu. Hem o hem öbürü, dedi kararlı bir şekilde. Bunların olabileceğini sanmıyorum. Nasıl yani? Parayı iyi yerlere yatırdıktan sonra sağlık yardımı yapılamaz mı? Bana kalırsa yapılamaz. Karların altında biriken sularıyla, kar fırtınalarıyla, iş zamanıyla 4000 verst karelik ilçemizde her yerde sağlık yardımı verme olanağı görmüyorum. Zaten genel anlamda tıbba da inanmıyorum. İzninle, bu kadarı haksızlık artık. Sana binlerce örnek sayabilirim. Peki ya okullar? Okullar ne işe yarayacak? Sen ne diyorsun? Eğitimin yararından kuşku duyabilir misin? Eğitim senin için iyiyse herkes için iyidir. Konstantin Levin kendisini manevi olarak köşeye sıkıştırılmış hissediyordu. Bu yüzden sinirlendi ve toplum işlerine ilgisizliğin asıl nedenini elinde olmadan söyledi. Bunların hepsi iyi olabilir ama hiçbir zaman yararlanmayacağım sağlık merkezlerinin, çocuklarımı göndermeyeceğim köylülerin de çocuklarını göndermek istemedikleri, benim de henüz çocukları göndermek gerektiğine kesin olarak inanmadığım okulların kurulması için ben neden uğraşacağım ki, dedi. Bu beklenmedik görüş Sergey Ivanoviç'i bir an şaşırttı ama hemen yeni bir hücum planı yaptı. Kısa bir süre sustu. Oltalardan birini çekti, yeniden attı ve gülümseyerek kardeşine şöyle dedi. Ama izninle. Birincisi, sağlık merkezi gerekli oldu. Bak işte, biz Agafya Mihailovna için yerel yönetimin doktorunu çağırdık. Sanırım eli çarpık kalacak. Bu henüz belli değil. Sonra okur yazar köylü, işçi senin için daha gerekli, daha değerli. Yo, kime istersen sor, dedi Konstantin Levin kesin bir ifadeyle. Okur yazar biri işçi olarak çok daha az işe yarar. Yol onarımı yaptıramazsın. Köprüyü yapar yapmaz hemen tahtalarını çalarlar. Çelişkileri, özellikle de sürekli bir konudan diğerine atlayan ve aralarında herhangi bir bağlantı olmaksızın yeni kanıtlar ileri süren, bilinmesi de yanıtlanması da olanaksız cinsten çelişkileri sevmeyen Sergey Ivanoviç kaşlarını çatıp, "Bununla birlikte sorun bu değil," dedi. "İzninle, eğitimin halk için yararlı olduğunu kabul ediyor musun?" "Kabul ediyorum," dedi Levin ister istemez ve aynı anda da söylediği şeyin aklından geçen şey olmadığını düşündü. Bunu kabul edecek olursa hiçbir anlamı olmayan boş sözler söylediğinin kendisine kanıtlanmış olacağını hissediyordu. Nasıl kanıtlanacağını bilmiyordu ama bunun kesin olarak mantık yoluyla kanıtlanacağını biliyordu ve bu kanıtı bekliyordu. Konstantin Levin'in beklediğinden çok basit bir kanıt çıktı ortaya. "Bunun yararlı olduğunu kabul ediyorsan eğer," dedi Sergey Ivanoviç. "Dürüst bir insan olarak böyle bir işi sevmemen ve bu işle ilgilenmemen, dolayısıyla onun için çalışmak istememen olanaksızdır." "Ama ben bu işin iyi olduğunu henüz kabul etmiyorum," dedi Konstantin Levin kızararak. "Nasıl? Daha demin dedin ki, yani bu işi ne iyi ne de gerçekleşebilecek bir iş olarak görmüyorum. Çaba harcamadan bunu bilemezsin." Levin hiç de öyle sanmamasına karşın, "Pekala," dedi. "Öyle olduğunu farz edelim. Ama ben yine de bu konuda neden çaba harcamam gerektiğini anlamıyorum." "Nasıl yani?" "Yo, madem ki konuşmaya başladık, o zaman bana felsefi açıdan bir açıklama yap," dedi Levin. "Burada felsefenin ne işi var anlamıyorum," dedi Sergey Ivanoviç. Sanki bunu kardeşinin felsefe üzerine düşünme hakkı olduğunu kabul etmeyen bir tavırla söylemiş gibi geldi Levin'e. Bu da onu kızdırdı. "Felsefenin şu işi var," dedi Levin öfkeyle. "Bütün eylemlerimizin motorunun yine de kişisel mutluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bir soylu olarak yerel yönetim kurumlarında benim refahımı etkileyebilecek hiçbir şey görmüyorum artık. Yollar iyi değil, iyi olmayabilir. Atlarım beni kötü yollarda da taşıyor. Doktor ve sağlık merkezi benim için gerekli değil. Sulh yargıcı da gerekli değil bana. Hiçbir zaman sulh yargıcına başvurmadım ve başvurmayacağım. Okulların benim için bırak gerekli olmasını, üstelik sana söylediğim gibi zararlı bile. Benim için yerel yönetim kurumları, desyatine başına 18 kapik para ödemek, kente gitmek, geceyi tahta kurularıyla geçirmek, türlü türlü saçmalık ve alçaklık dinlemek görevinden başka hiçbir şey değil. Kişisel çıkarsa beni hiç mi hiç teşvik etmiyor." "İzninle," diye gülümseyerek kardeşinin sözünü kesti Sergey Ivanoviç. "Kişisel çıkar bizi köylülerin kurtuluşu için çalışmaya teşvik etmiyordu. Ama çalışıyorduk." Konstantin daha da sinirlenerek ağabeyinin sözünü kesti. "Yo, köylülerin kurtuluşu ayrı bir konu. Burada sözünü ettiğimiz kişisel çıkar. İstenen bizi tüm iyi insanları ezen bu boyunduruğu üzerimizden atmaktı. Ama seçilmiş yerel yönetim üyesi olmak, kaç tane lağım temizleyicisi gerektiğine ve yaşamadığım bir kentte boruların nasıl döşeneceğine karar vermek, jüri üyesi olmak ve jambon çalan bir köylüyü yargılamak, avukatların ve savcıların her türlü zırvasını ve mahkeme başkanının bizim aptal ihtiyar Alyoşka'ya sorduğu, 'Bay sanık, jambon hırsızlığını kabul ediyor musunuz?' ve aldığı 'buyur' yanıtını 6 saat dinlemek başka bir şey." Konstantin Levin konudan sapmış, mahkeme başkanını ve aptal Alyosha'yı anlatmaya başlamıştı. Ona göre bütün bunları anlatmak işe yarayacaktı. Ama Sergey Ivanoviç omuz silkti. "Peki ne demek istiyorsun?" "Sadece şunu demek istiyorum. Beni, benim çıkarımı ilgilendiren hakları her zaman bütün gücümle koruyacağım. Üniversite öğrencisiyken jandarmalar arama yapıp mektuplarımızı okuduğu zaman bu hakları, öğrenim ve özgürlük haklarımı bütün gücümle korumaya hazırdım. Çocuklarımın, kardeşlerimin ve benim geleceğimizi ilgilendiren askerlik görevini anlıyorum. Beni ilgilendiren bir şeyi tartışmaya hazırım. Ama yerel yönetimin 40 bin rublesinin nasıl paylaştırılacağına karar vermeyi ya da aptal Alyosha'yı yargılamayı anlamıyorum. Daha doğrusu anlayamıyorum." Konstantin Levin sözlerinin önündeki set yarılmışçasına konuşuyordu. Sergey Ivanoviç gülümsedi. "Yarın yargılanacak olsan seni eski ceza mahkemesinde yargılamaları hoşuna gider miydi?" Benim hiç davam olmayacak. Hiçbir zaman hiç kimseyi boğazlamayacağım ve buna gerek duymayacağım. Yine hiç ilgisi olmayan bir konuya atlayarak konuşmaya devam etti. Bizim yerel yönetim kurumları ve bunların hepsi Avrupa'da kendiliğinden yetişen ormanlara benzesin diye Hamsin yortusunda diktiğimiz ak ağaçları andırıyor ve ben bunları içimden gelerek sulayamıyor, onlara güvenemiyorum. Sergey Ivanoviç sadece omzunu silkti. Kardeşinin ne demek istediğini hemen anladığı halde aralarındaki tartışmada bu ak ağaçların durup dururken nereden çıktığına şaşırdığını ifade etmek isteğiyle bu hareketi yapmıştı. İzninle, bu şekilde bir karara varılamaz, dedi Sergey Ivanoviç. Fakat Konstantin Levin kendisinin de bildiği toplum yararına karşı umursamazlık kusuru konusunda haklı çıkmak istiyor ve konuşmaya devam ediyordu. Sanırım, dedi Konstantin, temelini kişisel çıkardan almıyorsa hiçbir çalışma sağlam olamaz. Bu genel bir gerçektir, felsefi bir gerçektir, dedi. Sanki herkes gibi kendisinin de felsefeden söz etme hakkı olduğunu göstermek istiyormuş gibi felsefi sözcüğünü kararlı bir şekilde yineleyerek Sergey Ivanoviç bir kez daha gülümsedi. Onun da kendi eğilimlerine hizmet eden kendine özgü bir felsefesi var, diye düşündü. Şu felsefeyi bırak artık, dedi. Yüzyıllardır felsefenin başlıca görevi kişisel çıkarla toplum çıkarı arasında var olan zorunlu ilişkiyi bulmaktır. Ama konumuzla ilgili olan bu değil. Sadece senin karşılaştırmanı düzeltmek zorunda olmam. Ak ağaçlar toprağa sokulmamıştır. Bir kısmı dikilmiş, bir kısmı da ekilmiştir ve onlara daha dikkatli davranmak gerekir. Sadece ve sadece kurumlarındaki önemli şeyleri sezebilen, bunlara değer veren ulusların geleceği vardır ve ancak bu uluslardan tarihsel ulus olarak söz edilebilir. Ve Sergey Ivanoviç konuyu Konstantin Levin'in anlamadığı tarih felsefesi alanına taşıyıp ona görüşünün ne kadar haksız olduğunu gösterdi. Bunun hoşuna gitmemesi meselesine gelince, bağışla beni, bu bizim Ruslara özgü tembellik ve kibrimizden ileri geliyor. Ben bunun sende geçici bir yanılgı olduğundan ve geçeceğinden eminim. Konstantin susuyordu. Her yönden bozguna uğradığını hissediyordu. Bununla birlikte söylemek istediği şeyin ağabeyi tarafından anlaşılmadığını da hissediyordu. Neden anlaşılmadığını bilmiyordu. Yalnızca söylemek istediği şeyi açık açık söylemeyi beceremediği için mi, ağabeyi anlamak istemediği için mi, yoksa onu anlayamadığı için mi? Ancak bu düşüncelere daha fazla kafa yormadı ve ağabeyine karşı çıkmayarak kendisini ilgilendiren bambaşka bir işi düşünmeye koyuldu. Sergey Ivanoviç son oltayı da sardı, atı çözdü ve yola çıktılar. Ağabey ile konuşurken Levin'in kafasını meşgul eden özel iş şuydu. Geçen yıl bir gün ot biçilen çayıra gelip kahyaya sinirlenen Levin, kendine özgü bir sakinleşme yöntemine başvurmuş, bir köylünün elindeki tırpanı alıp ot biçmeye başlamıştı. Bu iş o kadar hoşuna gitmişti ki birkaç kez daha ot biçme işine girişmişti. Evin önündeki çayırın tamamını biçmiş ve bu yıl ilkbahardan başlayarak kendisine bütün gün köylülerle ot biçme planı yapmıştı. Ağabeyi geldiğinden beri ot biçmeye gitmekle gitmemek arasında kararsız kalmıştı. Onu gün boyunca yalnız bırakmayı hiç el vermiyordu ve ot biçtiği için kendisiyle alay etmesinden korkuyordu. Fakat çayırdan geçerken ot biçmeyle ilgili anılarını anımsayınca bu işi yapmaya artık neredeyse kesin kararını vermişti. Ağabeyiyle yaptığı kendisini kızdıran konuşmadan sonra ise bu niyetini tekrar anımsadı. Fiziksel olarak hareket etmek gerek, yoksa karakterim kesin olarak bozulacak diye düşündü ve ağabeyiyle diğer insanların gözünde ne kadar uygunsuz olursa olsun ot biçmeye karar verdi. Konstantin Levin akşamdan yazıhaneye gitti, işlerle ilgili emirlerini verdi ve ertesi gün en büyük, en iyi çayır olan Kalinoyev çayırını biçirmek amacıyla biçici bulmak için köylere adam gönderdi. Benim tırpanı lütfen Tit'e gönderin, bileyip yarın getirsin. Belki ben de ot biçerim, dedi utanmamaya çalışarak. Kahya gülümsedi ve baş üstüne efendim, dedi. Akşamleyin çay içerken Levin bunu ağabeyine de söyledi. Galiba hava düzeldi, dedi. Yarın otları biçmeye başlayacağım. Bu işi çok severim, dedi Sergey Ivanoviç. Ben de çok seviyorum. Kendim de arada bir köylülerle birlikte ot biçerim. Yarın da bütün gün ot biçmek istiyorum. Sergey Ivanoviç başını kaldırdı ve merakla kardeşine baktı. Nasıl yani? Köylülerle yan yana bütün gün mü? Evet, çok hoş bir şey, dedi Levin. Sergey Ivanoviç hiçbir şekilde alay etmeksizin, fiziksel alıştırma olarak çok iyi. Yalnız senin bunu kaldırabileceğini sanmam, dedi. Denedim. İlk başta ağır geliyor. Sonra alışıyorsun. Geride kalmayacağımı sanıyorum. Bak sen. Ama söyler misin? Köylüler bu işe nasıl bakacak? Beyleri tuhaf şeyler yapıyor diye alay edeceklerdir. Hayır, sanmıyorum. Zaten bu iş düşünmelerine zaman kalmayacak kadar eğlenceli ve aynı zamanda da zor bir iş. Peki öğle yemeğini onlarla birlikte nasıl yiyeceksin? Oraya bir şişe Chateau Lafite ve kızarmış hindi göndermek uygun olmaz. Yo, onların öğle tatiliyle aynı anda ben de eve gelirim. Ertesi gün Konstantin Levin her zamankinden erken kalktı. Ama çiftlikle ilgili emirler zamanını aldı. Ot biçmeye gittiğinde biçiciler ikinci sıraya geçmişti artık. Daha tepenin üstündeyken tepenin eteğinde boz renkli sıralarla ve biçicilerin üzerlerinden çıkarıp birinci sıraya bıraktıkları kaftanlarından oluşan siyah kümelerle çayırın biçilmiş olan gölgeli kısmı görünmüştü. Yaklaştıkça uzun bir sıra halinde birbirinin ardından ilerleyen ve tırpanlarını farklı şekillerde sallayan kimi kaftanlı, kimi sadece gömlek giymiş köylüler görünüyordu. Tırpancıları 42 olarak saydı. Eski su bendinin bulunduğu çayırlığın engebeli olan aşağı kısmında ağır ağır hareket ediyorlardı. Levin kimilerini tanıdı. Tırpanı sağlarken eğilen çok uzun beyaz gömlekli ihtiyar Yermil buradaydı. Levin'in yanında eskiden arabacı olan, her sırayı bir sallayışta biçen genç Vaska buradaydı. Ot biçmede Levin'in öğretmeni olan ufak tefek zayıf ihtiyar Tit de buradaydı. Eğilmeden tırpanla oynar gibi geniş sırasını biçerek önde yürüyordu. Levin attan inip onu yolun kenarında bir yere bağladı. Çalıların arasından öbür tırpanı çıkarıp kendisine veren Tit'le karşılaştı. Gülümseyerek şapkasını çıkaran Tit, tırpanını uzatırken ''Hazırdır beyim, ustura gibi tıraş ediyor, kendi kendine kesiyor.'' dedi. Levin tırpanı aldı ve denemeye koyuldu. Kendi sıralarını tamamlayan terli ve neşeli biçiciler birbiri arkasına yola çıkıp gülerek beyle selamlaştılar. Hepsi ona bakıyordu ama yola çıkan köylülerden koyun postundan kısa ceket giymiş, sakalsız, yüzü kırışıklıklarla kaplı uzun boylu yaşlı bir adam beyle konuşana dek hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Yaşlı adam, bak bey, bir kere işe giriştin mi geri kalmak yok, dedi. Ve Levin biçicilerin tutmaya çalıştıkları gülüşmelerini duydu. Tit'in arkasında durup başlama zamanını beklerken geri kalmamaya çalışırım, dedi. Karışmam ona göre, diye tekrarladı yaşlı adam. Tit yer açtı ve Levin onun arkasından yürüdü. Otlar kısaydı ve yolun kenarındaydı. Uzun zamandır ot biçmemiş olan ve üzerine dikilen bakışlardan utanan Levin, ilk dakikalarda tırpanı kuvvetlice sallamasına karşın iyi biçemiyordu. Arkasından sesler duyuldu. Tırpan iyi takılmamış, sapı yüksek, bak nasıl eğiliyor, dedi biri. Topuklarına daha sıkı bas, dedi öbürü. Fena değil, tamam, güzel biçiyor, diye devam etti yaşlı adam. Bak oldu işte, sıranı geniş tutuyorsun, pestilin çıkacak. Patron, ama olmaz ki, kendi işin için çalışıyorsun. Bak, kenardaki otları uzun bırakmışsın. Böyle yapsak sırtımızda yumruğu yerdik eskiden. Otlar yumuşuyordu ve Levin söylenenleri dinleyerek ama karşılık vermeksizin elinden geldiğince iyi ot biçmeye çalışarak Tit'in arkasında yürüyordu. 100 adım ilerlemişlerdi. Tit durmaksızın ve en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermeksizin ilerliyordu. Fakat Levin artık dayanamayacağından korkuyordu. Çok yorulmuştu. Tırpanı son gücüyle salladığını hissediyordu. Tit'ten durmasını isteyecekti. Ama tam o sırada Tit kendiliğinden durdu. Eğilip eline biraz ot alarak tırpanını sildi ve bilemeye başladı. Levin doğruldu. Derin bir soluk alıp çevresine bakındı. Arkasından bir köylü geliyordu. Daha Levin'e yetişmeden durduğuna ve tırpanını bilemeye koyulduğuna göre anlaşılan o da yorulmuştu. Tit kendi tırpanını ve Levin'in tırpanını biledikten sonra tekrar yürümeye başladılar. İkinci kez işe koyulduklarında da aynı şey oldu. Tit durmadan ve yorulmadan arka arkaya tırpanını sallayarak ilerliyordu. Levin de geri kalmamaya çalışarak onun peşinden gidiyor, gittikçe de daha çok zorlanıyordu. Artık gücünün tükendiğini hissettiği bir an geldi. Ama tam o sırada Tit durdu ve tırpanını biledi. Birinci sırayı bu şekilde bitirdiler. Bu uzun sıra Levin'e çok zor geldi. Fakat sıra bitip de Tit'in tırpanını omzuna atarak biçtiği yerde ayakkabılarının bıraktığı izlere basarak ağır ağır yürüdüğü, Levin'in de aynı şekilde kendi biçtiği yerlerdeki izlerine basarak yürüdüğü anda yüzünden ter akmasına, burnundan ter damlamasına ve sırtı suya girmiş gibi sırılsıklam olmasına rağmen kendini çok iyi hissetti. Onu en çok sevindiren de artık buna dayanacağını bilmesiydi. Mutluluğunu tek gölgeleyen şey biçtiği sıranın pek iyi olmamasıydı. Tit'in ip gibi düzgün biçilmiş sırasını kendisinin dağınık ve pek de düzgün olmayan sırasıyla karşılaştırıp kolumu daha az, gövdemi daha çok kullanayım diye düşündü. Levin'in fark ettiğine göre Tit herhalde beyi deneme isteğiyle birinci sırayı özellikle hızlı geçmişti. Ayrıca da uzun bir sıra denk gelmişti. Sonraki sıralar daha kolaydı ama Levin yine de köylülerden geri kalmamak için bütün gücünü ortaya koymak zorundaydı. Köylülerden geri kalmamak ve elinden geldiğince iyi çalışmaktan başka bir şey düşünmüyor ve istemiyordu. Sadece tırpanların çıkarttığı sesi duyuluyor, önünde ilerleyen Tit'in dik gövdesini, biçilen yerin yarım daire şeklindeki eğrisini, dalgalanarak eğilen otları, tırpanının ağzına yakın çiçeklerin başlarını ve ileride mola verilecek olan sıra sonunu görüyordu. Çalışmanın ortalarında tere batmış, alev alev yanan omuzlarında birden ne olduğunu, nereden geldiğini anlamadığı hoş bir serinlik hissetti. Tırpan bilenirken göğe baktı. Alçak, ağır bir bulut hızla geçiyor, iri damlalar halinde yağmur yağıyordu. Bazı köylüler koşup kaftanlarını giydi. Diğerleri tıpkı Levin gibi bu hoş serinliğin altında sadece sevinçle omuzlarını kaldırdı. Bir sıra, bir sıra daha geçtiler. Uzun, kısa otu iyi, otu kötü sıralar geçiyorlardı. Levin her türlü zaman bilincini kaybetmişti ve şu anda vaktin geç mi, erken mi olduğunu bilmiyordu. Çalışmasında ona çok büyük bir keyif veren bir değişiklik olmaya başlamıştı artık. Çalışırken ne yaptığını unuttuğu, kendini çok hafif hissettiği anlar oluyordu. Ve işte bu anlarda onun sırası da neredeyse Titinkiyle aynı düzgünlükte ve güzellikte çıkıyordu. Ama yaptığı işi anımsar anımsamaz ve daha iyi yapmaya çalışır çalışmaz işin bütün ağırlığını hemen hissediyor ve sırası da kötü oluyordu. Bir sırayı daha bitirerek tekrar dönmek istedi. Ama Tit durdu ve yaşlı köylünün yanına giderek ona sessizce bir şey söyledi. İkisi birden güneşe baktı. Köylülerin ara vermeden en az 4 saattir ot biçtiklerini ve kahvaltı zamanının geldiğini aklına getirmeyen Levin, ''Ne konuşuyorlar? Tit neden yeni sıraya geçmiyor?'' diye düşündü. ''Kahvaltı zamanı bey,'' dedi yaşlı adam. ''Sahiden vakit geldi mi? Peki kahvaltı edelim.'' Levin tırpanı Tit'e verdi ve ekmeklerini almak için kaftanlarının olduğu yere doğru yürüyen köylülerle birlikte yağmurun hafifçe ıslattığı uzun sıralar halindeki biçilmiş alandan geçerek atının yanına geldi. Havayı doğru tahmin edemediğini ve yağmurun kuru otlarını ıslattığını ancak o anda anlamıştı. Otlar çürüyecek dedi. Bir şey olmaz bey. Yağmurda biç, güneşli havada topla dedi yaşlı adam. Levin atı çözüp kahve içmeye gitti. Sergey Ivanoviç yeni kalkmıştı. Levin kahvesini içip daha Sergey Ivanoviç üstünü giyinip yemek odasına gelmeden tekrar ot biçmeye gitti. Kahvaltıdan sonra Levin önceki yerine değil onun yanına çağıran şakacı ihtiyarla sonbaharda evlenen ve ilk kez bu yaz ot biçmeye gelen genç bir köylünün arasındaki sıraya düştü. İhtiyar çarpık bacaklarının düzgün ve geniş adımlarıyla dimdik bir şekilde önden yürüyordu ve görünüşe bakılırsa yürürken kollarını sallamaktan daha fazla emek harcamasını gerektirmeyen doğru ve düzgün bir hareketle sanki dans eder gibi uzun sırayı arkasında bırakıyordu. Sanki o bir şey yapmıyor, sadece keskin tırpan kendiliğinden sulu otları biçiyordu. Genç Mişka Levin'in arkasından yürüyordu. Saçlarının üzerinden taze ottan yapılmış bir ip bağladığı, sevimli genç yüzü çok çaba harcadığı için hep hareket halindeydi. Ama birisi yüzüne bakar bakmaz gülümsüyordu. Galiba işin zor geldiğini itiraf etmektense ölmeye hazırdı. Levin ikisinin arasından yürüyordu. Günün en sıcak zamanında ot biçmek ona o kadar zor görünmüyordu. Her yanını kaplayan ter biraz serinletiyordu. Sırtını, başını ve dirseğine kadar sıvanmış kolunu yakan güneşse çalışmada sağlamlık ve direngenlik kazandırıyordu. Artık ne yaptığını düşünmeden çalışabiliyordu. Tırpan sanki kendi kendine kesiyordu. Mutlu dakikalardı bunlar. Sıraların gidip dayandığı nehre yaklaşınca ihtiyarın tırpanını ıslak, gür otlarla sildiği, nehrin soğuk suyunda tırpanın çeliğini yıkadığı, beline asılı teneke maşrapayı suya daldırıp Levin'e ikram ettiği anlar daha da sevinçli anlardı. ''Buyurun, bu da benim kıvasım, güzel mi?'' dedi ihtiyar göz kırparak. Gerçekten de Levin, içinde yüzen otların ve teneke maşrapanın pasta tadını alan bu ılık su gibi bir içeceği hayatında hiç içmemişti. Bunun hemen ardından eli tırpanda keyifli ve yavaş bir gezinti başladı. Bu gezinti sırasında akan terini silmek, derin bir soluk almak, uzayıp giden biçiciler sırasına bu çevrede, ormanda, tarlada ne olup bittiğine göz atmak mümkündü. Levin ne kadar uzun süre ot biçerse kendinden geçme anları da o kadar sıklaşıyordu. Bu anlarda artık tırpanı ellerinin sallamadığını, tırpanın bu hayat dolu ve kendisinin her zaman farkında olan bedeni peşin sıra sürüklediğini ve yapılan işin adeta büyücülük gibi düşünmeden kendiliğinden yapılan doğru ve açık bir iş olduğunu hissediyordu. Bunlar en keyifli anlardı. Ancak farkında olmadan yapılan bu harekete ara vermek ve düşünmek, bir tümseyin ya da kuzu kulağı öbeğinin çevresindeki otları biçmek gerektiğinde zor oluyordu. İhtiyar bunu kolayca yapıyordu. Karşısına bir tümsek çıkınca hareketini değiştiriyordu ve kâh ayakkabısının tabanıyla, kâh tırpanın ucuyla tümseyi her iki yanından kısa kısa vuruşlarla ufaltıyordu. Bunu yaparken de önüne çıkan her şeye dikkatle bakıyor ve gözlüyordu. Kah bir yabani meyve koparıp yiyor ya da Levin'e ikram ediyor, kah tırpanın ucuyla bir dalı kaldırıp kenara atıyor, kah tırpanın altından dişisi uçan bir bıldırcın yuvası görüyor, kah yoluna çıkan bir yılanı çatalla tutar gibi tırpanla kaldırıp Levin'e gösteriyor ve fırlatıp kenara atıyordu. İhtiyarın hareketlerindeki bu değişiklikler Levin'e de arkasındaki genç köylüye de zor geliyordu. Her ikisi de bir hareket tutturup kendilerini çalışmanın heyecanına kaptırıyordu ve hem hareketlerini değiştirip hem de önlerinde ne olduğuna bakamıyorlardı. Levin zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordu. Ne kadar zamandır ot biçtiğini sorsalardı yarım saattir derdi. Oysa ki vakit öğlene yaklaşmıştı. İhtiyar sırayı dönerken Levin'in dikkatini uzun otların arasından ve yoldan çeşitli yönlerden biçicilere doğru gelen belli belirsiz görünen kız ve erkek çocukları çekti. Çocuklar ellerinde küçük kollarını aşağı doğru geren ekmek çıkınları ve ağızlarına bez tıkanmış kıvas testileri taşıyordu. İhtiyar çocukları göstererek ''Bak sen böcekler geliyor'' dedi ve elini gözüne siper ederek güneşe baktı. İki sıra daha bitirdiklerinde ihtiyar durdu. Beyim, yemek vakti," dedi ihtiyar kararlı bir ses tonuyla. Nehre kadar gelen biçiciler biçtikleri sıralardan geçerek kaftanlarının olduğu yere doğru gidiyordu. Yemek getiren çocuklar burada oturmuş onları bekliyordu. Uzaktan gelen köylüler, arabalarının yakından gelenler üzerine otla örttükleri söğüt çalılarının altına toplandı. Levin yanlarına oturdu. Eve gitmek istemiyordu. Beyin yanında her türlü utanıp sıkılma çoktan yok olmuştu. Köylüler yemek hazırlığındaydı. Bazıları elini yüzünü yıkıyor, gençler nehirde yüzüyor, diğerleri dinlenmek için yer hazırlıyor, ekmek çıkınlarını çözüyorlar, kıvas testilerinin ağzını açıyorlardı. İhtiyar bir tasın içine ekmek doğradı. Ekmeği kaşığın sapıyla ezdi. Belindeki teneke maşrapayla su döktü. Biraz daha ekmek kesti. Üzerine tuz döktükten sonra doğuya doğru dönerek dua etmeye koyuldu. Tasın önünde diz çökerek, beyim, buyur benim yemekten ye, dedi ihtiyar. Yemek öyle lezzetliydi ki Levin öğle yemeğine eve gitmekten vazgeçti. İhtiyarla yemek yedi. Onun ev işleri konusunda sohbet etti. İhtiyarın ev işleriyle çok yakından ilgilendi ve ona kendi işlerini, ihtiyarı ilgilendirebilecek her şeyi anlattı. Kendisini bu adama abinden daha yakın hissediyordu ve duyduğu yakınlık yüzünden elinde olmadan gülümsüyordu. İhtiyar tekrar ayağa kalktı, dua etti ve başının altına bir tutam ot koyup hemen oracıkta çalının altında uyuduğunda Levin de aynı şeyi yaptı. Terli yüzünü ve gövdesini gıdıklayan yapışkan, güneşe dirençli sinek ve böceklere karşın hemen uykuya daldı. Güneş ancak çalının öbür tarafına geçip üzerine düştüğünde uyandı. İhtiyar çoktan uyanmıştı ve oturmuş gençlerin tırpanlarını biliyordu. Levin çevresine bakındı ve nerede olduğunu anlayamadı. Her şey öylesine değişmişti. Koca bir çayırlık alan biçilmişti ve güneşin eğik akşam ışıklarında yeni, ayrı bir pırıltıyla parlıyor, biçilmiş sıralardan güzel kokular yayılıyordu. Nehir kıyısında çevresindeki otlar kesilmiş çalılarda önceden görünmeyen ama şimdi kavisli yerlerinde çelik gibi parlayan nehirde hareket eden, ayağa kalkan insanlar da çayırın biçilmemiş kısmındaki dimdik ot duvarı da çıplak çayırın üstünde dolanıp duran aladoğanlar da son derece yeni şeylerdi. Levin kendine gelince ne kadar yerin biçildiğini, bugün ne kadar daha biçilebileceğini kafasında canlandırmaya çalıştı. 42 kişiyle çok fazla iş yapılmıştı. Angarya döneminde 30 tırpanın 2 günde biçtiği koskoca çayır biçilmiş durumdaydı. Kısa sıralar halindeki köşeler kalmıştı sadece biçilmemiş olarak. Fakat Levin bugün olabildiğince fazla ot biçilmesini istiyordu ve bu kadar çabuk çekildiği için güneşe kızıyordu. Hiç yorgunluk hissetmiyordu. Tek istediği daha hızlı, daha fazla çalışmaktı. Ne dersin? Maşka tepesine de biçelim mi? Dedi ihtiyara. Tanrı bilir, güneş yüksek değil. Çocuklara biraz vodka versek mi? Tekrar oturdukları ve tiryakilerin sigara içtikleri ikindi vakti ihtiyar gençlere ''Maşka tepesi biçilirse vodka var.'' dedi. ''Neden biçmeyecekmişiz? Hadi Tit, çabucak yapıverelim. Gece yersin yemeğini, yürü.'' sesleri duyuldu ve biçiciler ekmeklerini bitirerek tekrar işe başladılar. ''Hadi dayanın çocuklar.'' dedi Tit ve neredeyse koşarak önden yürüdü. Tit'in peşinden gidip onu kolayca geçen ihtiyar ''Yürü yürü.'' dedi. ''Seni de biçerim ha, dikkatli ol.'' Gençler de, yaşlılar da yarışırcasına ot biçiyordu. Ama ne kadar acele iş yaparlarsa yapsınlar, otlara zarar vermiyor, arkalarında aynı şekilde temiz ve düzgün bir sıra bırakıyorlardı. Köşede kalan yer 5 dakikada biçilmişti. Önden yürüyen biçiciler kaftanlarını omuzlarına alıp yolu geçerek Mişka tepesine doğru gittiklerinde son biçiciler de sıraların sonuna gelmişti. Onlar bellerindeki teneke maşrapaları tıkırdatarak Maşka Tepesi'nin ormanlık çukuruna girdikleri sırada güneş artık ağaçlara doğru iniyordu. Otlar vadinin ortasında bele kadar geliyordu. Yumuşak, geniş yapraklıydı. Ormanın bazı yerleri sarı renkli çiçeklerle alacalanmıştı. Boyuna mı yoksa enine mi gidilmesi gerektiği konusunda yapılan kısa bir konuşmadan sonra yine ünlü bir biçici olan esmer, iri yarı köylü Prohor Yermil'in önden yürümeye başladı. Sırayı önde bitirdi. Geri dönüp kenara çekildi. Herkes tepenin eteğindeki çukur boyunca ve ormanın tam kenarında tepeye doğru onun arkasından hizaya geçti. Güneş ormanın arkasına girmişti. Şimdiden çiğ düşmüştü ve sadece tepedeki biçiciler güneşteydi. Bir buharın yükseldiği aşağıdaki ve öbür taraftaki biçicilerse serin ve nemli gölgede çalışıyordu. İş hiç durmadan devam ediyordu. Sulu bir ses çıkararak biçilen ve keskin kokular yayan otlar yüksek sıralar halinde yatıyordu. Kısa sıralarda her yönden sıkışan biçiciler, teneke maşrapalarının tıkırtıları ve kah birbirlerine çarpan tırmanların, kah bilinen tırpanda bileği taşının çıkarttığı seslerin, kah neşeli çığlıkların arasında birbirlerini sıkıştırıyorlardı. Levin yine delikanlıyla ihtiyarın arasındaydı. Sırtına koyun postundan ceketini giymiş olan ihtiyar yine neşeli şakacıydı. Yine çok rahat hareket ediyordu. Ormanda otların arasında sürekli olarak tırpanların kestiği tombul kayın mantarları çıkıyordu karşılarına. Ama ihtiyar her mantar görüşünde eğilip alıyor ve koynuna sokuyordu. Koca karıya bir armağan daha diyordu. Islak ve zayıf otu biçmek ne kadar kolay olsa da çukurun dimdik yamaçlarına inip çıkmak zordu. Ama ihtiyarı bu da engellemiyordu. Tırpanı aynı şekilde sallayarak ağaç kabuğundan örülmüş büyük çarıklar giydiği ayaklarının küçük sert adımlarıyla dik yamaca ağır ağır tırmanıyor. Bütün vücudunun ve gömleğinin altından torba gibi sarkan pantolonunun sallanmasına karşın yoluna çıkan bir tek otu, bir tek mantarı kaçırmıyor. Bir yandan da köylülerle ve Levin'le şakalaşıyordu. Levin onun arkasından yürüyor, tırpansız bile tırmanması çok zor olan bu kadar dik bir tepeye elinde tırpanla tırmanırken kesinlikle düşeceğini düşünüyordu. Ama tırmanıyor ve yapması gerekeni yapıyordu. Dışarıdan bir gücün kendisini hareket ettirdiğini hissediyordu.